Dünya kablosuz ağ pazarı lideri TP-Link, mobilite programını sunar.
Mobilitenin yeni bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. Ben Erdi Özal.
Ben Mesut Çevik.
Yeni bir hafta sonunda yeni bir programla karşınızdayız. Geçtiğimiz hafta önemli gelişmeler oldu. Yeni telefonların tanıtımı yapıldı. Satışı başlayan telefonlarla ilgili bazı fiyat güncellemelerine tanık olduk. Bunların hepsini konuşacağız. Hatta ilk olarak fiyatla başlayalım. 21 Nisan tarihinde Samsung Galaxy S8 dünyayla aynı anda, S8 ailesi dünyayla aynı anda Türkiye'de satışa çıktı. Ama öyle bir çıktı ki Samsung resmi lansmanda açıkladığı fiyattan farklı olarak indirimli fiyatlarla beraber telefonları ülkemize piyasaya çıkardı.
Evet, şimdi bunun birkaç nedeni olabilir. Bir tanesi kur beklentisiydi. Referandum sonunda kurun yükseleceği mi, atılacağı mı bilinmiyordu. Kur düştü bildiğiniz gibi. Şu anda 3.64 seviyelerinde. Belki bununla ilgili bir düzenleme yapmışlardır. Yani tahmin olarak fiyatı ilk başta biraz yüksek tutup zaten sonrasında düşürürüz demiş olabilirler. Bir diğer tahminde fiyat şişirmeydi ama rakipler biraz aşağıda kalınca, hani o tarafa doğru çıkmayınca fiyatın şişirme olduğu çok belli oldu. Doğal olarak aşağı çekmek zorunda kaldılar. Çünkü şöyle bir şey var. Hani kur beklentisi falan diyorum ama sonuçta ön sipariş verenlere 400 liralık bir hediye çeki veriyorlardı. Aynen. Ya hediye çeki fiyatın içine bindirmeydi, ön sipariş verenlere hediye ettiler o fiyatı. Ya da
o fiyat oldu.
Yani başka bir durum var yani.
Arka tarafta neler olup neler bittiğini bilmiyoruz ama yani sonucunda şurada aşağı yukarı işte 3 hafta önce tanıtıldı telefon ve 3 hafta içerisinde resmi fiyatın küçük olan modelde işte 400 lira, büyük olan modelde de 500 lira indiğini görmüş olduk. Açıkçası bana kalırsa fiyatlar hala yüksek. Sonucunda 4000 liralardan bahsediyoruz. Biz bu konuyla ilgili canlı yayın yaptığımızda bazı arkadaşlar işte Apple hakkında konuşmamışsınız demişler. Apple'ın fiyatları da yüksek arkadaşlar. Sonuçta o fiyat seviyesine çıkılınca telefon almak hakikaten...
Yani biz bunu sürekli bizi takip edenler biliyordur, söylüyoruz yani. Ben şu anki gelirimi bir Apple telefon kullanamam yani.
Ben de kullanamam. Zaten 2000'den üzerinde bir telefonu da muhtemelen almam diye düşünüyorum. Evet. Ha bunları söylerken tabii ki bu telefonları test ettiğimiz için neler yapabildiğini, neler yapamadığını biliyoruz. Bunun da etkisi illaki vardır ama yani 4000 lira bir telefon için yani çok bugün hayatta daha başka önceliklerimiz ve ihtiyaçlarımız da var. Bunların hepsi iyi hesaplanmalı diye düşünüyoruz ama Samsung muhtemelen gelen tepki, eleştiri ve baskılar sonucunda da bir geri adım atmış olabilir. Sonucunda piyasayı da test ediyor olabilirler. Bilemiyoruz ki sonucunda.
Evet, ama
yani
şu beklentiyi boşa çıkartmadı. Samsung telefon çıktığı gibi alınmaz. Bir ay beklersin sonra 500 lira aşağısını alırsın diyen arkadaşlar vardı. O beklentiyi daha da aşağı çektiler artık.
Nokta atışı en azından yani.
Çıkmadan fiyat düşüyor artık arkadaşlar. Bu yüzden gerçekten bir kelime var yani. Hep bunu bizim forumlarımızda ya da yorumlarda okuyorum. Samsung telefon almayın, bekleyin biraz, zaten fiyatı düşüyor diye. Adamlar harbiden yani bu beklentiyi boşa çıkartmadılar.
Ya sonuçta
onları bilen kullanıcı
şöyle bir gerçek var
yani.
Samsung Türkiye'de bu iyi de bir şey olmadı. 3 hafta içerisinde daha telefon çıkmadan ya bunu iyi hesaplayacaksın ve ilk resmi fiyatın bu olacak senin. Evet. Ya da buna göre bir aksiyon planı ayarlayacaksın. Telefondan da piyasaya çıkmadan, daha çıktığı gün indirimli fiyatlarla çıkmış olması bilmiyorum. Herhalde çok neyine rastladığımız bir durumda değil. Ama fiyatlar hala yüksek arkadaşlar. Bu telefonların daha uygun fiyatlara da gelmesi gerekiyor.
Ben
ha şu var. Bir takım araştırmalar var. Samsung Galaxy S8 ailesinin üretim maliyetinin rakiplerinden daha yüksek olduğu konuşuluyor. Bu ayrı bir tartışma konusudur. Ama biz topyekun tüm telefonlardan bahsediyoruz. Sadece o telefonu olan eleştirimiz değil bu.
Erdi, ben Xiaomi Mi 6'yı gördükten sonra bu telefonların hepsinin şişirme fiyatı olduğunu düşünüyorum.
Yani sonucunda hani Türkiye tabii paralelden geldiği için madem ondan bahsettim, ona da geçiş yapmış olalım bu vesileyle beraber. Türkiye'de tabii paralelden geldiği için resmi fiyatın ne olduğunu bilemiyoruz. Nasıl olabileceğini öngöremiyoruz ama sonucunda yurt dışı fiyatı 350 olarak açıklandı üreten firmalar. Xiaomi tarafından bizzat. Samsung'un fiyatı da 700-750 dolar civarında. Yani direkt onun yarısı fiyatına. Onun Amerika versiyonuyla aynı işlemciyi kullanan, daha fazla RAM'e sahip olan, arkada çift kamerası olan, daha büyük pili olan S8'e kıyasladığımız zaman. Telefonla ilgili zaten detaylı bir videoyu sizlerle paylaşmıştık dostlar ama genel olarak üzerinden geçmek gerekirse ekran boyutu ve çözünürlüğü olarak Xiaomi Mi 5'ten bir farkı bulunmuyor ama ekranın panel yapısı olarak ciddi güncellemeler söz konusu. 600 nit parlaklığa çıkabilen, mavi ışığı azaltabilen farklı kullanım senaryoları için yine piksel seviyesinde bir takım optimizasyonların yapıldığı bir ekran.
Güneş yansımasını da azaltan bir kaplama var.
Aynen, yansıma kaplaması da var üzerinde. Gösterge bir takım örnekler var, bilmiyorum gerçek dünyada öyle çalışır mı ama baya işe yarıyor gibi görünmekte. 12 megapiksel iki tane kamera var. Arkayı direkt bokeh yapabiliyoruz. Yani bulanıklaştırabiliyoruz ki 2x'de kayıp zoom yapabilme kabiliyetine sahip olduğunu söyledi Xiaomi tarafı. Yazılım tarafın depolama kısmı 64 GB'dan başlıyor. 128'lik seçenekler de var. Yine farklı kasa seçenekleri var. Seramik olarak, seramik gövdeyle alma durumu söz konusu, seramik partiküller içeren. Bunda bir silver diye bir miktar Sony'nin krom rengine benzetebileceğimiz bir opsiyon da sunulmuş durumda. Farklı seçenekler olacak. Farklı renk seçenekleri de var. Fiyatı 350 dolardan başlıyor. Tercihe göre de 500 dolara kadar çıkabiliyor ama 350 dolarlık versiyonda arkadaşlar yine 6 GB RAM ve 64 GB depolamaya sahip. Şimdi böyle bir gerçek var. Böyle bir paket var önümüzde. Fiyatı 350 dolar. LG G6, Sony Xperia XZ Premium, HTC U ki onu da konuşacağız birazdan. Samsung Galaxy S8 Ultra ve iPhone'ların fiyatı da aşağı yukarı 700 dolarlardan 650-700 dolarlardan başlıyor modele göre değişmekte birlikte.
İşte yani o da düşüncelere sevk ediyor insanı.
Yani şimdi ya Xiaomi para kazanmıyor baktığınız zaman teknik olarak. Çünkü yarı fiyatında bir tane. Yani 100 dolar altında da değil. Ya da diğerleri inanılmaz karla bu işi yapıyorlar. İnanılmaz karla mı yapıyorlar? Şimdi finansallarına bakıldığında LG'nin finansalları kötü. Onu söyleyelim. Kötü gidiyor.
Ama LG telefon satamıyor.
Telefon satamıyor gerçi. Yani. Onda öyle bir durum da var. Keza benzer
bir durum. Sattıkları da geri geliyor. Para geri ödüyor falan.
Şimdi Sony ve HTC için de benzer şeylerden bahsedebiliriz. Samsung'un karlılık oranı yüksek. Apple'ın karlılık oranı da piyasadaki karlılığının evet. Çok büyük bir kısmını Apple'ın topladığını da biliyoruz. Ama tabii bu demek değil ki Xiaomi de para kazanmıyor. Tabii onların para kazanma yöntemleri biraz daha farklı. Farklı satış hedefleri üzerinden komponentleri daha ucuz almaya çalışıyorlar. Onların farklı metotları da var arkadaşlar çalışan ama aynı şeyler Apple için de geçerli.
Sonucunda Samsung için de geçerli. Samsung bir de hepsini
kendisi üretiyor. Yani. Türkiye'de gelse de kullansak yani değil mi? Ben çok evet, heyecanlandım.
Ben de merak ediyorum. Eğer erken alma şansı olan bir arkadaş da bizle paylaşırsa çok seviniriz açıkçası.
Çünkü bir takım test örneklerini belli ki Çin'de dağıtmışlar. Ufak ufak bir videolar var YouTube'da görebildiğim kadarıyla. Umarız tez vakitte gelirdi. Mi 5 incelemiştik. Geç incelememize rağmen bayağı da takipçisi olduğunu
anlamıştık. Ama sen o konuda çok çalışmış ve çok güzel bir inceleme
çıkartmışsın. Video güzel olmuş herhalde. Gerçekten.
İzlemediyseniz bence yani telefonu bilseniz dahi bence o incelemeyi bir izleyin yani.
İşte ona istinaden şunu söyleyeyim. Keşke umarım Mi 6 bir an önce elimize gelir ve hızlı bir video paylaşabilir. Çünkü çok merak edilen konulardan bir tanesiydi. Şimdi başka haberlere geçeceğiz ama Samsung'la ilgili bir ufak güncelleme daha var. Onu da paylaşalım. Samsung bir açıklama yaptı geçtiğimiz hafta. Diyor ki 10 nanometre üretim geometrisinde. Yani şu anda zaten mobilde 10 nanometre Samsung sahip. Ve hem Qualcomm'un işlemcisi Snapdragon 835 hem de kendi platformunu zaten 10 nanometre yapıyor. Biz ikinci nesil 10 nanometre artık üretim hazırız diyor. Verdiği bir takım rakamlar var. Aynı koşullarda aynı özelliklere sahip iki tane çipin üretiminde eğer ilk nesil yerine ikinci nesil 10 nanometreye girerse o çip ya %10 daha yüksek performans veriyor aynı enerji tüketim seviyesinde ya da aynı performans seviyesinde %15 güç tüketimini azaltıyor. Buradaki temel argümanlar şu muhtemelen. Note 8'in kullanacağı işlemci.
Evet, böyle bir işlemci
olacak. Sahip olacak ve bu da ister istemez performansına taviz vermeden enerji tüketimini aşağı çeken unsurlardan bir tanesi olacak. Apple'la ilgili yine geçtiğimiz haftanın bir takım gelişmeleri vardı. Onların en önemlilerinden bir tanesi hedefleri şuymuş. Yeni bir hedefleri var. Ki hatırlarsın son birkaç lansmanda hep konuşmalara işte sürdürülebilir enerji, çevre dostu yatırımlardan bahsediyorlar. Onunla ilgili bir hedef var. 2017 çevre duyarlılık raporunda Apple'ın denilen o ki hedeflerinin tüm ürünlerde tamamıyla geri döndürülmüş, geri kazanılmış materyal kullanımına doğru gidişatları varmış.
Çok iddialı bir olay. Yani sonuçta birçok telefonunda da çok yenilikçi teknolojiler kullanıyor biliyorsun. Yani firma için yenilikçi, sektör için yenilikçi olmayabilir ama sonuçta yeni bileşenler kullanmak zorunda kalıyor. Bir iPhone'dan dönüştürülemeyecek bileşenler. Bu tarafta büyük ihtimalle tabii ki yeni üretilmiş şeyler kullanacaklardır ama bir çip üretirken de sonuçta yeni bir çip bile olsa siz bunun materyal kısmında da yine geri dönüştürülmüş bileşenler kullanabilirsiniz. Hani silikonu üreteceğin maddeyi belki geri dönüşümden elde edebilirsin. Bu tarafa kadar inerler mi bilmiyorum. Çok iddialı ve güzel bir düşünce. Sonuçta biz pek farkında değiliz ama Çin'de eğer Google'da aratırsanız çöp dağları, işte elektronik çöp dağları falan diye Çin'de inanılmaz bir kirlilik söz konusu.
Zaten şu anda bir takım raporlar var. Mesela Dünya Ekonomik Forumu'nun yayınladığı bazı raporlar var. Mesela hava kirliliğinin, kötü havanın en yaygın olduğu ülkelere bakıyorsun. İlk sırada işte Çin ve komşu ülkeler var. Amerika'ya bakıyorsun tertemiz. Neden? Amerika'nın çünkü bütün üretimi Çin'de yaptırıyor.
Evet.
Avustralya'ya bakıyorsun tertemiz. Geriye kalanlar hep kendi içerisinde farklı bir dağılıma sahip. Tabii burada çevre duyarlılığı çok büyük etken. Bununla birlikte özellikle çalışanların, işçilerin koşulları da burada çok büyük etkenlerden bir tanesi. Daha önce yine ortaya çıkan bir takım konular vardı. İşte Güney Afrika'da bir takım madenleri, mineralleri çıkarmak için kazılarda çocukların kullanıldığı ve onların ciddi şekilde suistimal edildiği yönünde.
Evet, sadece Apple değil bu arada. Hani bütün cep telefonu firmalarının kullandığı minerallerden bahsediyoruz.
Tabii,
ortak.
Yani genel endüstri üretimde kullanılan evet. Minerallerden bahsediyoruz. Orada özellikle çocukların bayağı bir
suistimal edildiği
evet, ağır çalış ortaya çıkmıştı. Bu konuda da bir takım duyarlılıklar var. Muhtemelen bu planlanan hedefin ayaklarından bir tanesi de budur diye tahmin ediyorum. Hazır çocuklar demişken bu arada Tim Cook 23 Nisan'la ilgili de bir paylaşımda bulundu. Bu da yine geçmiş haftanın güzel bence gelişmelerinden bir tanesiydi. Şimdi HTC tarafında bir haberimiz var. HTC U şirketinin yeni amiral gemisi. Halihazırdaki amiral gemisi U Ultra 5.7 inç boyutunda çift ekranı olan ama maliyetinin yüksek olmasından dolayı Türkiye'ye gelmesi planlanmayan bir telefon.
Çoğu HTC cihaz gibi maliyet olması gerekenden biraz yüksek.
Biraz yüksek. Şimdi HTC U Ultra gelmedi ama U modeli, yani HTC'nin 2017 modeli Amiral Gemi telefonunun resmi lansman tarihini geçmiş hafta içerisinde öğrenmiş olduk. 16 Mayıs'ta resmi lansmanı yapılacak. Haziran başı gibi de ben Türkiye'ye gelmesini bekliyorum. Özellikle olarak bakıldığında zaten Snapdragon 835 4 GB RAM gibi detaylardan bahsedebiliriz Mesut. Yani şimdi HTC'nin durumu ortada. Ne diyorsun? Ne yaparsa HTC bu telefon? Fiyatı tabii konuşuyoruz ama özellik olarak, tasarım olarak nasıl gelmeli ki sence? İşte S8'ler varken, G6'lar varken, Sony'de gelecekken aradan sıyrılabilir.
HTC'nin son dönemde en çok eleştirildiği konulardan bir tanesi tasarımdan önce fiyat. Hı-hı. Yani fiyatı gerçekten çok yüksek.
Artık öyle bir tartışma kalmadı gerçi. Hepsi yükseldi.
Evet, hepsi yükseldi ama HTC'nin şu anda kalkıp da bir S8'den daha pahalı olma lüksü yok. Yani
aynı fiyat olursa ne diyorsun?
Aynı fiyat olursa da şans biraz zorlaşır. Ama HTC hala seven, o firmaya güvenen kişiler var. HTC'nin yapması gereken şu tasarımsal anlamda. Bir kere ekran kas oranını da iyileştirmeye gitmesi lazım. Son telefonu, HTC Son çok güzeldi ama kaba tasarımı nedeniyle kitlere ulaşmadı mesela. Hı-hı. Yoksa bana sorarsanız o dönemde o fiyattan birçok telefon satıldı. En dolu donanımlardan bir tanesine sahipti.
Ses konusunda mesela.
Evet. Bu sefer kamera konusunda kullanıcısını kesinlikle hayal kırıklığına uğratma şansı yok. Onda toparladılar bayağı ama onun da yol alması gereken kısımlar, hı-hı, vardı. Mesela yavaş kaldığı durumlar vardı. Bu durumda da bazı toparlamalara ihtiyacı var. Geri kalanında HTC ondan alırlarsa bir sıkıntıları kalacağını düşünmüyorum.
Ben de büyük oranda aynı fikirdeyim. Kamera konusunda dediğin gibi HTC onu toparlamışlardı. Sonrasında yine bilenler zaten biliyor. Google'un Pixel serisi telefonlar da HTC üretimi. Onda kamera performansı da fena değil bakıldığı zaman. O konularda muhtemelen şaşırtmayacaktır ama tasarım konusu büyük önem taşıyor. Gerçi ortaya çıkan bazı görüntüler var. Özellikle çerçeve konusunda bayağı çalışmış gibi duruyorlar. Bunların hepsini bir araya getirdiğimiz zaman işte rekabetçi olması biraz da fiyatıyla alakalı. Bizim duyumlarımız 4000 liranın altında olmayacak. 3999 gibi, ki öyle olursa zaten direkt Galaxy S8'in rakibi olarak konumlanacak gibi görünüyor. Piyasa buna nasıl tepki verir? Bunu bekleyip göreceğiz.
Hani bu sefer yandan sıktığında bazı kontrol mekanizmaları falan olacakmış. Şimdi bu tip şeyler riskli HTC gibi firmalar için. Neden? Yazılımsal bir hata yaptığında ya da donanımsal orada bir sıkıntı olduğunda kullanıcı seni siliyor. Zaten HTC'nin bu hanede de bayağı bir kabarık dosyası var. LG'den geri kalmıyor mesela. Kamera hataları, ekran hataları. Yani 7 serisinde, 8 serisinde, 9 serisinde kullanıcıları çok mağdur ettiler bu tarafta. Kronik bazı sıkıntılar firma tarafından görmezden gelindi. Bunlar da tabii ki yani şu anki Türkiye'deki konumunu en azından zedeleyen şeyler diye düşünüyorum.
Ben de aynı fikirdeyim. Doğru fiyatı ve doğru destekle haber vermeleri mutlaka şart diye görünüyor. Ama tabii HTC'nin tek ihtiyacı bu model değil. Alt segmentlerde de HTC biraz zayıf kaldı. Oralara da iyi bir takım telefonlar koymaları şart diye düşünüyorum. Bunu bekleyip göreceğiz. LG'den bahsettin ya az önce. LG ile ilgili bir haberimiz var. Onu da paylaşmak istiyorum. Şimdi G6'da, LG G6'da ve Samsung'un yeni telefonlarında ekran oranı alışılagelmiş orandan farklı. Yani 16'ya 9 değil, 18'e 9 ya da 18.5'a 9 gibi. 18.5 Samsung'daki olan ekran oranı, ekran görüntü oranı. Şimdi ne oluyor? İster istemez yeni bir görüntü oranı olduğu için uygulamalar ekran tam oturmuyor. Alttan, üstten, kenardan boşluklar kalabiliyor telefonu yatay ya da dikey modda kullanımıza bağlı olarak. Arayüze tabii bunu genişlet, screenshot tarzında bir takım seçenekler sunuluyor ama uygulamaların doğal destek vermesi bu açıdan bizim için daha büyük önem arz ediyor. LG tarafında bir haber var. Şimdiye kadar LG üstten özelleştirilmiş uygulamayı G6 ekosistemine katmayı başlamış. Çünkü kendi bir marketi de var orada LG'nin telefonun içerisinde olan. Oradaki uygulamalar büyük oranda artık yavaş yavaş o 18'e 9 ekran oranını kullanmaya başlamış.
Şimdi bir gerçek var. Tabii ki telefonu çok daha fazlası için kullanan insanlar vardır ama Google'ın kendi uygulamaları artı sosyal medya uygulamaları %100 desteklesin. Geri kalanlık kullanıcılar hiçbir şey hissetmeyebilirler bile.
Tabii yani özellikle mesela video
izlemek uygulama için gerçekten aslında eğer en yukarıdaki yüz uygulamaysa sıkıntı kalmamış.
Yani markette en çok indirilen yüz uygulama zaten sorun kalmaz ama dediğin gibi yani şimdi en çok kullandığımız uygulamalar nedir? Tarayıcı mutlaka desteklemeli. Yani. YouTube mutlaka desteklemeli. Müzik çaların, video oynatıcı mutlaka desteklemeli. Ondan sonra zaten kademeli olarak gelecektir. Çünkü anladığımız kadarıyla ekran kas oranında diğer üreticiler de bunu takip edecekse zaten standart bir 18'e 9'a doğru gidecek gibi görünüyor. Diğer türlü çünkü 16-9 yaptığın zaman da bu sefer çerçeveleri o derece yapamıyorsun. Ama LG'nin bu konuya çalışmış olması önemli bir detay. G6 ile beraber zaten yazılım tarafında da kullanıcılara pek çok oyun içeriği diye ya da uygulama içeriği diye gibi unsurlar da verdiler. Yazılım da sonucunda önemli çünkü telefon aldıktan sonra kullanacağın şey genelde üzerinde koşturacağın yazılımlar oluyor. Huawei P10 da bugünlerde piyasaya çıkacak. LG G6 ile benzer bir fiyatlandırması var. Onunla ilgili şöyle bir sıkıntı ortaya çıktı. Bu yurt dışında dile getirilen bir detay bu Mesut. Farklı Huawei P10'larda farklı donanımların olduğu anlaşılmış. Bu donanımlardan kastımız şu. Evet, ekran aynı olabilir. Ki biz geçmiş yıllarda farklı panelleri kullanan aynı telefonları da gördük.
Evet, o da büyük sıkıntı yaptı kullanıcı arasında yani, ki Apple da bunlardan bir tanesi.
Evet, Apple'dır. LG'de keza yaşamış galiba.
Hatta bizim çok yakın bir zamanda yazılımcı arkadaşımız aldı Apple cihazı, eşiyle yan yana koydu.
Farklı görünüyor.
Kendisininki daha karanlık duruyor ekran olarak.
Bazen tedarikteki sıkıntılardan dolayı, bazen de belki bilerek, belki üretim sürecinde, gerçi kalite kontrolden geçemez her türlü, ama bir takım nedenlerden dolayı firmalar tüketicileri mağdur edecek böyle hareketler yapabiliyorlar. Bunlardan bir tanesi Huawei ile ilgili. Evet, Huawei tarafında P10'da işlemci aynı gibi görünüyor ama kullanılan RAM tipi ve depolama biriminin performansı hakkında farklı detaylar var. Nedir bunlar? Yurt dışında farklı cihazlar test edilmiş. Örneğin birisinde low power DDR3 var, birinde DDR4 var, birinde işte UFS 2.1 dediğimiz en güncel ve en hızlı depolama çipleri var. Diğerinde eMMC 5.1 dediğimiz daha yavaş çipler var. Yani donanım olarak bayağı fark ediyor ki burada.
Şimdi arkadaşlarım şöyle düşünebilirler. Hani DDR3'ten DDR4'e geçtim, aman ne hız farkı olacak, aman işte o depolama biriminden buna geçtim, benim için hayatımda ne değişecek diyebilirsiniz. Bir teknoloji gelişirken özellikle mobil dünyada hızının yanında enerji verimliliği de gelişiyor arkadaşlar. Siz DDR4 yerine low power DDR3 kullandığınızda hem daha yavaş hem de daha fazla enerji tüketen bir teknolojiyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Aynı şekilde depolama birimi için de geçerli. Hem bir işi daha uzun sürede yapıyor, hem de o süre boyunca daha fazla enerji yakıyor. Bu da Erdin'in telefonu mesela benden bir saat fazla gidebilir anlamına geliyor eğer ondaki donanımlar daha güncelse. Aynı cihazda.
Şimdi mesela low power DDR4X diye bir elek standardı var. Performansdan taviz vermeden DDR4'e göre güç tüketimini azaltıyor mesela. Ama Huawei tarafından bu tespit edilmiş. Hatta şimdi belleklere bakıldığı zaman durum bu. Depolama birimi tarafından hızlar daha fazla kendisini belirginleştiriyor. Nedir bundan mesela? UFS 2.1'e geçtiğiniz zaman işte saniyede 600 MB okuma, 200-250 MB yazma hızını görebiliyorsunuz. Ha tabii yine pratik kullanımda bunlar fark edilebilecek detaylar değil belki telefon toplamda iyi bir pakete sahipse, ama Android Bench gibi uygulamayı kurduğunuz zaman direkt rakamsal farkı görebiliyorsun. Çünkü eMMC 5.1'e düştüğünüz anda okumalar 200 MB saniyeleri, yazmalar 150'nin altına düşüyor.
Bir de Erdi şunu unutmamak lazım. Şimdi okuma yazma diyoruz. Aynı anda 2-3 uygulama çalışırken arkadaşlar giriş çıkış teknolojileri de farklı bunların. Yani bir tanesinde hıçkırma görürken diğerini de görmeyebilirsiniz. Bu da üreticinin hiç yapmaması gereken bir şey. Yani bak, ekranı farklı üreticilerden temin edebilirsin. Birisi 900 nits'tir, birisi 1000 nits'tir, tamam mı? İkisi de gün ışığında görülüyordur. Çok dert etmezsin. Hı hı. Ha, birisinin kalibrasyonu farklıdır, birisinin kalibrasyonu farklıdır. Birisi sıcak, birisi soğuktur. Yine dert etmezsin. Ama düşünsene şimdi, sen almışsın, senin telefonun bariz bir şekilde daha hızlı ve daha az enerji tüketiyor. Bu kabul edilebilir bir değişiklik
ya, orada, değil mi? Orada bir de şöyle bir durum söz konusu Mesut. Şimdi kullanılan çipler telefonun maliyetine de etki ediyor. Şimdi DDR4 dediğiniz zaman avantajı çok fazla, maliyeti daha yüksek. UFS 2.1 dediğiniz zaman avantajı çok fazla, maliyeti daha yüksek. Arka tarafta kontrolcüsü vesaire de değişiyor. Şimdi biri daha ucuza mal ediyorsun, diğerini daha pahalıya mal ediyorsun, ama ikisinden paraya satıyorsun. Yani bu da olmaması gereken bir durum. Daha da kötü olansa şu, hangi telefondan neyin çıktığını öngörmek tüketici tarafından yapılamıyor yani.
İşte çünkü forumlarda senin numarası ararken bulabilirsiniz
kendinizi. Onda da belli bir metodolojinin oturması için bayağı bir adetler satılıp tespitlerin yapılması gerekiyor. Onun için de yani
şans biraz var. Firmaları görüyor musun? Çok değişikler. Bir tutunuyorlar, bir ayakları üstünde duruyor, iki modeli tutuyor. Bir sorudan böyle saçma sapan bir şey yapıyorlar.
P10'la P10 Plus arasında böyle farkların olmasını belki anlayabilirim. Zaten işte kamerasında vesaire bazı farklar var da. Farklı P10'larda bu tür farkların çıkması, bence artık eğer bu aşılacaksa kutunun üzerine yazsınlar.
Ama firma şöyle de garip arkadaşlar. Yurt dışında lansmanına katılma şansı bulan yayınlar dışında da inceleme gönderilip incelemesini yapabilen yayında olmadı.
Evet, orada etkinliği takip edenleri...
Bir garipler yani.
Geldiniz bir daha da gelin diye ürün veriyorlar. Böyle bir yöntemleri var. Yapacak bir şey yok. Huawei Türkiye yolladığı zaman bize detaylı incelemesini yapar, paylaşırız
dostlar. Hani telefon satılmıyorsa falan filan anlayacağım, ellerinde olmasa.
En azından yurt dışına satılıyor yani.
Gelmiş olması lazım. İşte yani satışa çıkmış fabrikada üretilen cihaz. Hani S8'de bir sürü bahane uydurdular, Türkiye'ye az geldi falan filan diye de. Bunu da fabrikadan üretiyorlar. Baksana farklı farklı
çiftlerle üretmişler. Samsung Galaxy S8'de de zaten lansman esnasındaki cihaz yetersizliğinden mesela bayağı pek çok yayında dem vurduk. 21 Nisan satış günde tutturamadılar.
Evet.
Yani hani en azından bir 17-18 Nisan'da verirsin, 3-4 Nisan'da üzerine çalışır ve satışa çıktığı gün Türkiye'deki sadece donanım haberi değil, bütün teknoloji mecraları da
zaten biz onun için konuşuyoruz.
Donanım haberi, hadi biz de yollamadı diyelim. Diğerlerini en azından yollarsın ve insanlar 21 Nisan'da ürün raflara girdiğinde
Türkçe konuşan birinden bir şey
duyuyorlar. İçeriği dinler, yani. Artısını eksisini öğrenme şansı yakalar. İşte çünkü yurt dışına bakıyorsun, YouTuber'da 20 tane video çeken YouTuber var.
Yok, artık şey bitti zaten. Ben çok ufak bir şekilde İngilizceden anlayan ya da hiç anlamasa bile izlediğini yorumlayabilen bir insan Zaten S8 hakkında merak edeceği bir şey kalmamıştır.
Kalmadı yani, evet. Yurt dışında en azından YouTube'da videoları takip ediyorsa. Hatta ve hatta anlamasa bile sözcüğü telefonu görüyorsun. Evet. Testlerini görüyorsun. Test örneği, kamera örneklerini koyuyorlar zaten.
Bitti.
O noktada daha hızlı ve etkin atak olmakta fayda var diye düşünüyorum.
Çok geç kaldık.
Şimdi Sony Xperia XZ Premium içine bir fiyat konuşuldu geçtiğimiz haftadan bu yana. 3600 lira olacak. Bu resmi bir fiyat değil. İnternet ortamında.
Ki olabilir demek.
Olabilir yani. Tabii. Olma, evet, ihtimali de var. Samsung zaten S8 o fiyatı bir çıktıktan sonra. Telefon Samsung S8, Galaxy S8'den iyidir kötüdür anlamında söylemiyorum. Pazardaki Android, üst seviye Android'de ağırlık Samsung'dan yana olduğu için kendini ona göre konumlandırman gerekiyor. Ne diyorsun? XZ Premium'u biliyoruz.
Bak şimdi şöyle bir şey var. XZ Premium kötü bir cihaz mı? Değil. Güzel özellikleri var. 3700 liradan şu anda S8 4000 lirayken satmaları çok zorardı. Şimdi bir gerçek var. Tamam, tasarımını seversiniz sevmezsiniz. Xperia'nın o tasarım dilini seven bir sürü insan var. Ama ben S8'in tasarımını sevmeyecek çok az adam tanıyorum.
Şimdi oraya geleceğim zaten. Muhtemelen hani tartışma konusu yaptığınız zaman S8'in tasarımını seven daha çok çıkar diye tahmin ediyorum. Çünkü bakıldığında önden daha büyük, daha geniş alanda cam, evet, görüyor, ekran görüyorsun.
Yani bakın, biz burada fiyatı konuşmuyoruz. Fiyat pahalı, ikisine de pahalı. Ama 3700 vermek için hani o bölümü kendine hesaplayan adam biraz daha verir. Orada Samsung S8 alır diyorum.
Tabii şimdi şöyle bir şey var. Dediğin gibi yani bu yorumlar yapılırken telefon kötü olduğu anlamında değil. Yani tasarım olarak bakıldığında çerçeveler belki biraz daha ince olabilir. Bu yine kişiden kişiye göre değişen bir durumdur ama şimdi tabii LG G6'nın 3600 lira, Huawei P10'un 3600 olduğu bir noktada 3700 lira olursa bence yine şans var. Çünkü
hepsinden daha iyi. G6 yerine onu alırsın.
Yani
ama onun yerine de onu alırsın işte.
Evet, yani o hani 1000 lira seviyesinin telefonlardan bahsetsek 100 lira 200 lira vermek
fark ediyor zaman ama bayağı.
Fark ediyor çünkü, ama işte 3500 liraya çıkınca öyle bir durum var. Ama günün sonunda bakıldığı zaman Snapdragon 835 güncel donanım ve 1000 FPS'e, 960 FPS'e kayıt yapabilen bir
kurtarmaz kamera. Kurtarmaz ya. 1000 FPS'e kurtarmaz onu bak.
Ben yok, tek başına kurtarmaz da, evet, işte yani alt alta koyduğun zaman.
Kötü değil donanım. Ama ya bir gerçek var. Konuşalım hep beraber. Siz de yazın lütfen yorumlarınızı. Yani arada kaldınız, 300 lira daha verip S8 alacaksınız. Ne düşünürsünüz? Hani oraya kadar para var cebinde.
Hı hı.
Ne düşünürsün? Ben S8 alırdım yani, net söyleyeyim. O kadar para verecek olsam.
Ya ben seninle konuşmalarımızda diyormuşum. 960 FPS'i şahsen merak ediyorum. Çünkü kendi çektiğim videoda bir 5 saniye ağırlatılmış görüntü göstermeyi de merak ediyorum. Çünkü fuarda denettirmediler bizi. Adam kendi elini tutup kayıt tuşuna bile bastırmadı. Ama 720p'de makul bir görüntü kalitesi, o hız farklı video konseptlerinde arada böyle değişik etkiler yaratabilir. Ama tabii ki günün sonunda tek başına o özellikle telefon tercihi için yeterli midir? Bunu telefon piyasaya çıktığı zaman göreceğiz.
Şimdi cevabını anlamadım Erdi. Sen S8 mi seçersin Xperia Z Premium'u? Hayır. 300 lira fark için.
300 lira fark için ben de büyük ihtimalle S8'den yana giderdim. Ama bu Xperia Z Premium'u da merak etmiyorum anlamına gelmiyor. Çünkü özellikle yani kamerayı tabii, çok öyle merak ediyorum.
Merak etme ayrı. Ben Allah'ı var. Denemek isterim. Ama kesinlikle de yani bak net bir şekilde altını çizerek söylüyorum. Yani bilmem ne çözünürlükte 1000 FPS falan 5 saniye video çekeceğim diye de o tasarımlı telefonu, o tasarımdaki telefonu tercih etme.
Bu arada Samsung'dan bahsetmişken şunu da söyleyelim. Muhtemelen belki örneği daha önce görülmüşse de şu an çok aklıma da gelmedi. Telefon kutudan arkadaşlar, öyle bir algı var. Pazarlanırken işte 18.5x9 olarak 2880'e işte bir çözünürlüğü var onun. Yüksek çözünürlükte ekrana sahip olduğu söyleniyor ama kutudan Full HD Plus adını verdim. İşte yine o ekran oranına bağlı alt çözünürlükle çıkıyor. Bu da tuhaf noktalardan bir tanesi. Tüketicinin onu fark etmesi, bilmesi ve ayarlar kısmına gidip en yüksek çözünürlüğü alması gerekiyor ki telefonun pazarlaması yapılan özelliklerinden istifade edebilmek için.
Ya, enteresan yaklaşımlar. Kullanıcılar zaten bizden daha hızlı çözüyorlar bunları aldıkları için. Yani şimdi ben de bir 4000 lira...
Yok, neden yapılmış diye düşünüyorum. Hani sonucunda...
Filtre sarfı için yapmışlardır %90.
Muhtemelen ama bunu hani şey yapması lazım. İnternet sitesinde küçük bir ifadeyle değil.
Evet.
Kutunun üzerine yazması gerekiyor ki belki kullanım kılavuzunda vardır ama gerçekten düşünmek gerekiyor. Kılavuzu açıp telefonu nasıl kullanacağım diye bakan da yok denecek kadar azdır. Ya yani benim babam gibi bir de adamlara bakıyor ama.
Şöyle bir şeydir. Kullanım deneyimini çok etkilemediğini test edip gördülerse kullanıcılar üstünde öyle bir şey de yapmış olabilirler.
Olabilir ama genelde biz neye alıştık? Bir ürünü kutudan çıkardığın anda maksimumla tabii, sana doğru başlar. Sen sonra dersin ki pili yetmiyor. Ben bunu bir alt segmente veriyorum. Oradaki inisiyatifin sen kullanıcıya verilmesi lazım. Evet. Buna dikkat etmek lazım. Samsung'la ilgili bir son haberimiz daha var. Note 8'in 6.4 inç ekranına sahip olacağı söyleniyor Mesut. Hatta belki bu 6.4 inç olmayabilir ama Samsung'da aynı zamanda bir 800 ppi, inç başına 800 piksele denk gelen bir 4K panel geliştirdi ve belki ilk defa Note 8'de göreceğimiz söyleniyor.
Şimdi şu var. Olabilir. Şunun altını çizelim. Şimdi 6.4 inç diyoruz ama bu işte yeni oransal 18.5x9 falan gibi oranla gelirse arkadaşlar bu bildiğimiz 6.4 inç olmayacak.
Ya, yani
Mi Mix gibi olur. Elimizde zor duran işte aldığınızda ucunuzu tutmakta bile zorlandığınız bir telefon olmaz. Daha ama şöyle olur. Yine büyük bir telefon olur. Yine iki elle kullanırsınız ama şu anki 16.9'a neye denk geldi? 5.7, 5.8 gibi
bir telefon. Kadar, o kadar küçük olmaz. 6.1 diye tahmin ediyorum. Hesapladığınız zaman. Pisagor'da hesaplarız. Yani bilmiyorum.
Onu şu anda kafadan lazım. Yapamayacağım.
Aynen. Evet. Bir hesabın kitabını yapmak lazım ama kesin olan şu ki aynı telefon 16.9 görüntü formatında olsaydı daha büyük olurdu.
Çok büyük olurdu ve ele sığmaz. O zaman çok taşınabilir olacağını düşünmüyorum.
Aynen. Samsung'un tercihi de bu yönde ama Mesut'un dediği gibi yeni görüntü oranına sahip telefonlarda matematiksel rakamsal veri aslında tam olarak öyle değil. Ona dikkat etmek gerekiyor. Ufak bir takım hesaplamalarla bunları siz de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu haberle Mobilite'nin bu hafta sonuna gelmiş olduk dostlar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.
Hoşça kalın.
Dünya kablosuz ağ pazarı lideri TP-Link Mobilite programını sundu.